Ayrım 15, sayfa 92. Jürgen Habermas, toplum eleştirisinin rasyonel olarak temellendirilmesi ve eleştirel materyalist kuramın sosyolojiye yeniden dönüşü. Eleştirel kuramın ikinci kuşağının en önemli temsilcisi sayılan toplumsal filozof ve sosyolog Jürgen Habermas, eleştirel kuramın çıkmazlarını aşmayı ve eleştirel kuramı tekrar sosyolojik analize dahil etmeyi bir amaç olarak benimsedi. Habermas'a göre önceki eleştirel kuramın zayıflığı, eleştiri kavramının kuruluşu üzerine çok fazla düşünmemiş olmasıdır. Habermas'ın amacı, mantık kavramından hareketle geliştirdiği iletişimsel kavramı ile eleştirel kurama kavramsal bir temel sağlamaktır. Ona göre insani dil ve bunun içerdiği anlaşma imkanları mantığın temelidir. Habermas, önceki eleştirel kuramın kötümsel tarih anlayışını, demokratik bir irade oluşumunun prensiplerini ve Batı toplumlarının anayasasının ahlaki özünü araştırarak aşmak istemektedir. Tarihi, kader anlamında tek boyutlu olarak değil, toplumların evrimini bir gelişim mantığı çerçevesinde yeniden inşa etmeyi mümkün kılan çeşitli çelişkili eğilimlerin birliği olarak yorumlar. Öncülerin geliştirdiği önceki eleştirel kuram, tarihsel gelişimi giderek daha fazla kapalı bir iktidar sistemini benimseyen ve meta üretimine dayanan toplumun teknik rasyonelleşmesi olarak görmüştü. Habermas, kapitalizmin ekonomik prensiplerinin insanı doğrudan etkilediği ve insanın ekonomik ilişkiler tarafından yönlendirildiği kabulünden hareket eden bu Marksist işlevciliği eleştirir. Habermas, pozitivist olmayan hermenötik, fenomenoloji, dil kurumları gibi bilimsel yaklaşımları birbirleriyle ilişkilendirerek eleştirel kuramı anlamacı sosyoloji ve toplumsal iletişim boyutunda da sembolik etkileşimciliğe yaslanarak geliştirir. O, ayrıca insan yaşamındaki emek faktörünü abartılı bir şekilde vurgulayan ve dilsel olarak iletilen etkileşimi ihmal eden Marksizmi ve Marksist kavramları da eleştiriye tabi tutar. Habermas için toplumun temeli emeğin yanında toplumsal eğilimin dilsel özneler arasılığıdır. Bu noktada insani yaşam biçimlerinin dilsel anlaşma aracılığıyla birbirine her zaman bağlı oldukları iddiasından hareket eder. Genel olarak Habermas'ın sosyolojisini iletişim kavramı temelinde eleştirel bir toplum kuramını inşa etmeye çalışan bir yaklaşım olarak görmek mümkündür. En önemli çalışması İletişimsel Eylem Kuramı (1981) buna işaret etmektedir. Toplumun ikili kavranışı, sistem ve yaşam dünyası. Habermas, iki yönlü bir toplum kavramından yola çıkar. Sistem ve yaşam dünyası kavramları insan toplumlarının gelişim tarihi için bir rehber görevi görür. Aynı zamanda Habermas, sosyolojik kuramın temel problemlerinden biri olan aktör ve sistem perspektifi bağlantısını, eylem teorisi yaklaşımlarını sistem, yapı teorisi yaklaşımlarıyla ilişkilendirerek gerçekleştirmeye çalışır. Sonuç, toplumun ikili bir biçimde anlaşılmasıdır. Başka bir deyişle, Habermas, toplumu sistem ve yaşam dünyası olarak kavrar. Toplum bir taraftan Met ve Durkheim geleneğine, yani eyleyen öznenin katılım perspektifine dayanarak, bir toplumsal grubun yaşam dünyası (Habermas 1981, sayfa 179) olarak anlaşılır. Diğer taraftan ise katılmayan gözlemci perspektifine yaslanarak tüm sistemin devamı için işlevsel bir katkı sağlayan eylemler sistemi olarak kavranır. Sistem ve yaşam dünyası toplumsal bütünleşmenin iki farklı prensibi olarak temayüz etmiştir. Sistem bütünleşmesi ve toplumsal bütünleşme. Anlamacı sosyolojiye (parantez) Schütz ve Lukman itiraz eden Habermas, yaşam dünyasını günlük hayat pratiklerinin ve dünyevi tecrübelerin güvenilir zemini olarak kavrar. Toplumsallaşma süreciyle insan, ortak bir biz dünyası, (parantez) yaşam dünyası özneler arası bir karaktere sahiptir, içerisine doğar. Yaşam dünyasında kendimize bir yer açmamızı sağlayan belirli kültürel bir bilgi ediniriz. Bu yaşam dünyasal bilgi normalde, gündelik yaşamda nasıl davranmamız, belirli rutin eylemleri nasıl gerçekleştirmemiz gerektiğini gösterir. Diğer taraftan gündelik dünyanın ertesi günde aynı olacağı düşüncesini de içerir. Fakat tüm bunları farkında olmadan öğrendiğimiz için, yaşam dünyasal bilgi ayırdığında olmadığımız bir şeydir. Belirli bir eylem durumunda bu bilginin sorunsallaştırılması ile karşılaştığımızda ancak yaşam dünyasal kendiliğindenliklerin arka planı sorgulama konusu haline gelir. Bu, örneğin birisi ilk olarak kendi güvenilir vatanından dilini bilmediği ve güvenilir bir rehberinde bulunmadığı yabancı bir ülkeye seyahat ettiğinde karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Böyle bir durumda birçok alışkanlık bir sorun haline gelebilir ve eylem problemlerine yol açabilir. Fakat aynı zamanda kendi yaşam dünyamızın göreceliği de ortaya çıkar. Kendi yaşam dünyamızın sorgulanmamış kendiliğindenlikleri aynı şekilde başka yaşam dünyaları içinde anlaşılır olmayabilir. Dil ve kültür bir yaşam dünyası için inşa edicidir. Bu, her yaşam dünyasının toplumsallaşma ve eğitim süreçlerine katılan üyelerine kültürel olarak aktarılan ve dilsel olarak örgütlenen bir malzeme sunması demektir. Habermas'a göre yaşam dünyasının yapısı, dilsel olarak üretilmiş özneler arasılığın yapısı ile aynı manaya gelmektedir. Fakat o, yaşam dünyası ile kültürü bir tutmaz. Bunun yerine toplum ve kişilik kavramlarını ek unsurlar olarak yaşam dünyası kavramına katar. İletişimsel eylem sadece kültürel bir anlaşma süreci değil, aynı zamanda etkileşimlere katılma ve kimlik oluşturma demektir. Habermas ayrıca anlamacı sosyolojinin dilsel olarak oluşmuş bilincin maddi yaşam pratiklerini belirlediği iddiasını geliştirir. Habermas bu noktada maddi olana dilin de ötesinde vurgu yaparak materyalist bir bakış açısı ortaya koyar. Toplumsal yaşam sadece dil ve etkileşim değildir, aynı zamanda emek ve siyasi iktidardır. İşlevselcilik, arka planda kalan eylem bağlamlarının analizine imkan vermesinden dolayı bir avantaja sahiptir. Habermas, toplum sistemlerini hem emek hem de etkileşim açısından inceleyerek erken bir dönemde, (parantez 1968) İkili bir toplum perspektifi geliştirmiştir. Habermas emeği amaç rasyonel bir eylem olarak nitelendirirken etkileşimi iletişimsel bir eylem olarak görür. Habermas emek ve etkileşim arasında erken dönemde yaptığı bu ayrımı bazı değişikliklerle ana çalışmasında sistem (parantez) sistematik olarak entegre edilmiş ekonomi ve devlete has eylem alanları ve yaşam dünyası (parantez) özel ve kamusal alanlara ait toplumsal olarak entegre olmuş eylem alanları arasında yaptığı ayrıma bu onun toplum kavrayışının bir özelliği haline gelmiştir, taşımıştır. Habermas sistemden bahsettiği zaman daha çok piyasa katılımcılarının arkasındaki sistematik bağlamı ve sonuçta özneler üzerinde güç kazanan bir şey olarak pazar mekanizmasının model olarak kullanır. Modern toplumu birçok toplumsal sistemden oluşan bir yapı olarak gören Luhmheim'dan farklı olarak Habermas, sadece ekonomiye ve devlete bir sistem vasfı atfeder. Habermas, ekonomiye belirleyici bir statü bahşetmesinin yanı sıra, Marx ve bir ölçüde de eski eleştirel kuramdan farklı olarak Weber'in bürokrasi analizlerine ve sosyal devletten arındırılmış geç kapitalizmine, vatandaşların yabancı bir devlet makinesi olarak gördüğü bir devlet yönetimine kapı aralayan kapitalizmin aşamalarına da önemli bir yer verir. Habermas'a göre ekonomi ve devlet sistemleri para ve iktidar ile belirlenmiş, amaç rasyonel eylemin egemenliği ile biçimlenmiş ve formal olarak örgütlenmişlerdir. Her iki sistemde katılımcı öznelerin arzularının haricinde kendi dinamiklerine göre işler. Fakat birini diğerine indirgemek mümkün değildir. Habermas, devletin ekonominin hizmetinde olduğu, parantez, sermayenin hizmetinde olan devlet, tasavvuruna karşı çıkar ve sosyal devleti rekabetçi bir demokraside kendi çıkarlarının peşinden giden bir sistem olarak tanımlar. İletişimsel eylem ve toplum eleştirisinin rasyonel olarak temellendirilmesi. Habermas'ın amaçlarından birisi, eleştirel kuramın normatif temellerini bilimsel bir yapıya kavuşturmaktır. Toplum eleştirisi, kamusal alanda haklarında zıt fikirlerin hüküm sürebileceği gelişmeleri hangi ölçütlere göre eleştirdiği sorusuyla hesaplaşmalıdır. Habermas, toplumsal eleştirinin ölçütünü gündelik pratiklerde toplumsallaşmış ve dilin yapısında kenetlenmiş olan bireylerde görür. Empatik konuşmak gerekirse, dilde mantığın imkanlarının temel olduğunu söyleyebiliriz. Dilsel kuramsal bilgiye dayanarak Habermas, insanların iletişimsel gündelik pratiklerinde dilin anlaşma yönelimli kullanımını nasıl gerçekleştirdiklerini gösterir. İnsanlar iletişimde bulundukları zaman Habermas'a göre iletişimsel mantığa sahip olan belirli iddialardan yola çıkarlar. Her iletişimsel eylem ile belirli bir geçerlilik talebi formüle edilir. Bir konuşmacı standart bir konuşma ediniminde bulunduğunda üç dünya ile pragmatik bir ilişkiye geçer. A. Doğru ifadelerin mümkün olduğu nesnel dünya. B. Özneler arası ilişkilerin meşru olarak düzenlenmiş olduğu toplumsal dünya. C. Birinin başkalarına gösterebileceği bireysel tecrübelerin subjektif dünyası. Örneğin bir öğretmen öğrencisine sınavda "Hiçbir şey öğrenmediğin kanaatine sahibim" der ve sonrasında öğrencisine düşük not verir. Bununla söylediği ifadenin geçerliliğini göstermektedir. Öğrencinin bu geçerlilik talebini mahkeme önünde sorgulaması mümkün olabilir. Fakat bunun için öğrencinin mahkemede öğretmenin sorularının ders içeriğiyle uyuşmadığına yahut kendi verdiği cevapların doğru olduğuna dair bir takım argümanlar sunması gerekir. Böylece öğrenci kendi açısından doğruluğa dair geçerlilik talebinde bulunabilir. İkinci doğruluk talebi konuşma ediniminin toplumsal boyutu ile ilgilidir. Yani öğretmen bu ifadeleriyle öğrenci-öğretmen ilişkisinin, öğretmenin öğrenciden bir sınav durumunda belirli bilgileri ortaya koymasını talep edebilme niteliğine haiz olduğunu söylemektedir. Okulun toplumsal bağlamının normları, eğitimle ilgili her durumda geçerlilik talebinde bulunabilir ve bu kurumlarda gerçekleşen etkileşimleri kapsar. Öğretmen bu cümleyi ve bununla bağlantılı olan eylemleri bir okul görevlisi veya ebeveynler önünde gösterseydi, ortaya koyduğu davranışın okulun normatif bağlamında doğru olmayacağı aşikar olurdu. Üçüncü geçerlik talebi ise subjektif doğrulukla (parantez samimiyet) alakalıdır. Yani konuşmacının ifadeleri onun kastettiği manaya mı gelmektedir? Böyle bir durumda öğrenci, öğretmenin yalan söylemediğini, ifadeleri ve eylemleriyle ortaya koyduğu şeyleri kastettiğini anlayacaktır. Anlaşılmaya yönelik hareket eden bir kişi ifadeleriyle üç geçerlik talebinde bulunur. 1. Ortaya konan ifadeler doğrudur. (parantez gerçeklik) 2. Kastedilen eylemler normatif bağlamla ilişkili olarak doğrudur. (parantez doğruluk) 3. Konuşmacının ifadeleriyle dillendirilen şeyler kastedilmiştir. (parantez samimiyet) Habermas ilk üçü konuşma ediniminin geçerlilik talebiyle alakalı dört eylem modeli ortaya koyar. 1. Teleolojik ya da stratejik eylem. Burada aktör ya var olan durumları tanıyarak ya da arzulanan durumları meydana getirerek nesnel dünya ile iki türlü ilişki kurar. 2. Normlarla düzenlenmiş eylem. Bu noktada aktör toplumsal dünya ile ilişki kurar. Bir başka deyişle var olan normlara hazırlanır. 3. Dramaturjik eylem. Bu eylemle de aktör subjektif dünya ile ilişki halinde olur. Yani aktör davranışının inandırıcılığına ve kişisel temsile yönelir. 4. eylem modeli olan iletişimsel eylem Habermas için merkezi önemdedir. Habermas, temel eseri İletişimsel Eylem Kuramı 1981 isimli kitabını bu konuya ayırmıştır. Anlaşmaya dayanan iletişimsel eylem, diğer eylem modellerinden aktörün dünyalar ile olan ilişkilerinin dönüşümlü olması noktasında farklılaşır. Bu, aktörlerin dünyalarına anlaşma amacıyla yönelmiş ve dilsel olarak birbirleriyle ilişkili oldukları anlamına gelir. İletişimsel eylem kavramı aktörleri, nesnel, toplumsal veya subjektif dünyalarda ilişki halinde olan, kabul edilebilen ya da tartışabilen, karşılıklı geçerlilik talepleri ortaya koyan, hem konuşmacı hem de dinleyici olarak görmeyi gerektirir. Anlaşma eylemi, koordine eden bir mekanizma olarak etkileşime katılanların geçerlilik talebini dile getirilen ifadeler hakkında ittifak etmeleri, yani karşılıklı dile getirilen geçerlilik taleplerinin özneler arası olarak tanınması yoluyla gerçekleşir. Habermas 1986 sayfa 588. Habermas, günlük dili kullanmamızda her zaman tikel ve mantıklı olduğumuzdan yola çıkar. Çünkü ona göre gündelik iletişimsel pratiklerimizde de bir anlaşma yönelimli kullanım gerçekleştiririz. Bu, örneğin bir subayın askere hazır ol emrini vermesi durumunda söz konusu olmayacaktır. Asker subayın ne kastettiğini anlayacak ve muhtemelen buna göre davranacaktır. Asker nahoş bir durumla karşılaşmamak için görevlinin ifadesinin geçerlilik talebine karşı çıkmayacaktır. İletişimsel eylem, ortada geçerlilik talebine karşı koymayı güçleştiren hiyerarşik bir ilişki varsa, (parantez ast üst) veya geçerlilik talepleri zorla uygulanıyorsa söz konusu olmaz. Yani geçerlilik talepleri hakkında iletişimsel bir tartışma imkanı kalmaz. Bu durum bir babanın aile üyelerine her hafta sonu mesireye gitmeyi teklif etmesi ve çocuğun televizyonda spor programı izlemeyi tercih etmesi durumundan farklıdır. Babanın kendi düşüncesini zorla veya bazı göreneklere dayanarak uygulamaması, bunun yerine çocuğun ifadelerini temellendirmesini dinlemesi durumunda Muhtemelen çocuğun babasının geçerlik talebine karşı çıkması ve mantıklı bir yolun bulunması, yani çocuğun evde kalıp diğer aile üyelerinin gezintiye gitmesi mümkün olabilir.